Ayrım 20, sayfa 212, Lazarus, Lars Kepler, 40. bölüm. Saga Nathan Pollock'la beraber kunduzun yaptığı gibi Soğlu'dan feribota binmeyip Svartnö'den gelen kablolu feribotu yakalamak için arabayla adaları birbirine bağlayan köprülerin olabildiğince ötesine gitti. Pellerina'yı okula bıraktığında babası hala eve gelmemişti. Öğretmen eğitiminden dolayı okul o gün kapalıydı ama okul sonrası kulüp bütün gün açıktı ve Pellerina'nın eğitmeni de işinin başındaydı. Saga endişelenmemeye çalışıyor, babasının telefonunun bozulmuş olabileceğini ya da randevusundan sonra sabah doğruca işe gitmiş olabileceğini düşünerek kendini telkin ediyordu. Ama Karolinska'yı aradığında orada olmadığını söylemişlerdi. Stockholm'daki tüm hastaneleri aramış, polisle konuşmuştu. Kendini bir ergenin ebeveyni gibi hissediyordu. Babasının sırılsıklam aşık olup her şeyi unutmuş olmasını ümit etmekten başka bir şey elinden gelmiyordu. Bu hiç onun yapacağı bir şey değildi ama Saga böyle olduğunu öğrenirse aynı anda hem rahatlayacak hem de çok sinirlenecekti. Nathan fren yapıp 278 numaralı otoyoldan çıktı ve yolun sağındaki çam ormanından çakıllı patikaya girdi. Kilise bekçisiyle konuşmak için Högmarsö'ye gidiyorlardı. Kunduz'un gerçekten bir süre şapelde kalıp kalmadığını öğrenmeye çalışacaklardı. Şanslılarsa çok yakında Kunduz'un gerçek adını öğreneceklerdi. İletişim bilgilerini bıraktıysa kilise bekçisi mektuplarını yeni bir adrese gönderiyor bile olabilirdi. Her şeye rağmen Saga bunun kolay olmayacağının farkındaydı. Erland Lind birkaç yıldır demans hastalığının pençesindeydi ve şu ana kadar kendisiyle kurulan her türlü iletişim sonuçsuz kalmıştı. İskele yolunu kapatan bariyerin önünde durdular. Feribota binme saati gelene kadar burada sıraya girmek gerekiyordu. Yol boştu. Karşıya geçmeyi bekleyen başka kimse yoktu. Saga suyun diğer tarafındaki karanlık adaya ve yaklaşan kablolu feribota baktı. Nathan'la birlikte kendini kunduz diye tanıtan iri yarı adamı ararken Jurek Walter'ın hikayesinin son kısmıyla ve cesedinden kalanların bulunduğu yerle rahatsız edici bir bağ ortaya çıkmıştı. Feribot yanaşırken bir sürtünme sesi duyuldu. Su tamamen durgundu. Bariyer yükseldiğinde iskeleye yanaştılar ve su geçirmez yağmurluklu bir adam el sallayarak onları çağırdı. Arabanın ağırlığı üzerine binince rampa iskeleye çarptı. Güverte siyah ve ıslaktı. Parmaklıklarla feribot görevlisinin kabini hardal sarısına boyanmıştı. Nathan ve Saga vapur hareket ederken sarsılmaya başlayan arabada oturmaya devam ettiler. Titreme bacaklarından pelvislerine ve midelerine yükseldi. Su yüzeyinin altında iki ada arasında iki sağlam çelik kablo birbirine paralel uzanıyordu. Kablolar sudan çıkıyor, feribotun güçlü vincinden geçerek tekrar aşağı iniyordu. Saga arkasına bakıp iskelenin iki yanındaki donmuş sarı sazlıkların dalgalarla birlikte sallanmasını izledi. Yuna, Jurek Walter'ın hayatta olduğuna ve son birkaç yılını kardeşinin yerine birini bulmakla geçirdiğine inanıyordu. Saga ise Jurek'i öldürdüğüne inanıyordu. Bir yılını cesedi aramakla geçirmesinin sebebi Yuna'yı rahatlatabilmekti. Jurek'i elinden kaçıran oydu. Dolayısıyla Yuna'ya Jurek'in öldüğünü kanıtlamayı, tabii bu mümkünse kendine görev edinmişti. Högmarsö'de kilise bekçisiyle karşılaştığı zaman çok net hatırlıyordu. Adam kayalıklardan ince dal topluyordu ve ona 5 ay önce bir erkek cesedi bulduğunu söylemişti. Cesedi alet edevat deposunda saklamış ama koku dayanılmaz bir hal alınca onu eski krematoryumda yakmıştı. Parmaklarından birini kesip bir kavanoz vodka içinde buzdolabında saklamıştı. Saga ve Nils Olen adamın çektiği fotoğraflardaki şişmiş gövdeyle kurşun deliklerini incelemişlerdi. Bu Jurek'ti. Tüm detaylar uyuyordu. DNA ve parmak izi de %100 eşleşince ikna olmuşlardı. Saga, Yuna'nın ortadan kaybolmadan önce biraz daha beklemesini, Belarus'taki güvenlik kamerası görüntülerini görmesini isterdi. Onu uyarmaya geldiğinde yüzünde gördüğü ifadeyi asla unutamayacaktı. Neredeyse tanınmaz durumdaydı. Karısının kafatasının çalınması onu paranoyaya sürüklemişti. Bir anda Yurek'in hayatta olduğuna, kendisiyle aynı yaşta ve yapıda bir adam bulduğuna, onu Saga'nın kendisini vurduğu yerlerden vurduğuna ve kendi elini ya da bir parçasını kesip o parçayı 6 ay deniz suyunda beklettiğine ikna olmuştu. Yuna kilise bekçisinin ona yardım ettiğine, Yurek'in Erland Lind'i ölü adamın gövdesinin fotoğrafını çekmeye, sonra da yakmaya, Yurek'in çürümüş elinden bir parmağı kesip saklamaya ve geri kalanını yakmaya zorladığına ya da ikna ettiğine inanıyordu. Saga Erland Lind'in içkiden mahvolmuş bakışlarını, suskunluğunu, eski püskü kıyafetlerini düşündü. O ilk karşılaşmadan sonra onunla birkaç defa görüşmeye çalışmıştı ama adam öyle bunamıştı ki onu konuşturmaya çalışması anlamsızdı. Su bu sabah neredeyse siyahtı, rüzgar yoktu ve yüzeyi durgundu. Uzaktaki adaların arasında ince bir sis tabakası asılı duruyordu. Feribot yavaşça Högmarsö'ye yaklaşıyordu. Çıplak ağaçlar boş iskelenin ötesinde hareketsiz duruyordu. Feribot boğuk bir gümbürtüyle su altındaki raylardan yukarı kaydı ve feribot durmadan önce rampa beton iskelenin yan kısmını sıyırarak geçti. Dalgalar kayalık kıyıya çarpıyordu. Nathan Saga'ya bir bakış atıp arabayı çalıştırdı ve karaya çıktı. Kış için tahtalarla kapatılmış yazlık evlerin yanından geçerek tepeye çıktılar. Birkaç dakikada kayık iskelesine vardılar. Bir kaynak şalomasının parıltısı binaların arasından yansıdı. Tozlu iskele çok dağınıktı ve üstü örtülü teknelerle doluydu. Nathan sola dönüp küçük tarlalarla ormanlık bir alandan geçti. Şapel siyah ağaç gövdeleri arasında beyaz şeker gibi parlıyordu. Yavaşlayıp tepeye çıktılar ve durdular. Büyük bir çapa sarı çimenlerin üzerinde duruyordu. Soğuk hava deniz kokusunu taşıyordu. Martıların çığlıkları limandan geliyordu. Saga çakıllı politikadan yukarı yürüyüp şapenin kapısını açmayı denedi. Kilitliydi ama anahtar basamakların yanındaki parmaklığın altındaki çiviye asılmıştı. Saga kilidi açıp kolu indirdi ve Nathan onun peşinden içeriye gıcırtılı ahşap zemine adım attı. Sıralar yeşile boyanmıştı ve duvarlarda adaklar vardı. Krem rengi duvar çıtası kemerli pencerelerden gelen kış ışığını yansıtıyordu. Gösterişsiz sunağa yürüyüp döndüler ve yerde yatan çamurlu battaniyenin önünde durdular. Duvarın dibinde ilahi kitaplarının yanında birkaç kutu fasulye ve et yahnisi vardı. Nathan ve Saga tekrar dışarı çıkıp şapelin kapısını kilitlediler ve kilise bekçisinin kulübesine gittiler. Çan kulesi ağaçların arasında bir av platformu gibi yükseliyordu. Kapıyı çaldıklarında güneş sisin arasından kendini gösterdi. Birkaç saniye bekledikten sonra içeri girdiler. Küçük ev girintili kısmında bir yatak bulunan bir mutfakla küçük bir banyodan ibaretti. Masanın üzerinde bir yemeğin kalıntıları kıvrılık kurumuştu. Kahve makinesinin yanında küflenmiş tarçınlı çöreklerle dolu plastik bir poşet duruyordu. Girintili kısımdaki dar yatakta çarşaf yoktu. Bekçi çıplak şiltirin üzerinde tek bir battaniyeyle uyuyor olmalıydı. Yatağın yanındaki sehpada cam yüzü çizilmiş bir saat vardı. Kulübe terk edilmişti. Saga buraya ilk geldiği zaman burnuna dolan yemek ve rutubet kokusunu hatırladı. Erland Lind sarhoştu ama en azından o zamanlar kafası nispeten yerindeydi. Bir sonraki gelişinde içine kapanmıştı, kafası karışmıştı. Süreç çok hızlı ilerlemiş gibi görünüyordu. Saga onun bakım evine gitmiş olabileceğini ve akrabalarının da henüz evle ilgilenecek vakti bulamadığını düşündü. Buzdolabını açıp parmağı eski bir reçel kavanozunun içinde burada saklıyordu dedi. Kirli raflar, etiketsiz şişeler, ekşimiş ve çürümüş yiyeceklerle doluydu. Bir kutu krema ile jambon paketinin son kullanma tarihlerine baktı. Nathan'a 4 aydır burada yok diyerek buzdolabını kapattı. Evden çıkıp garaja gittiler. Ucu paslanmış kirli bir kürek kuru toprakla çevrili halde yerde yatıyordu. Erland'ın yasa dışı damıtma makinesinin bir kısmını üstü hala örtülü kar püskürtme makinesinin arkasında görebiliyorlardı. Yürek burada yatıyor, vücut sıvısı drenaja akıyordu dedi işaret ederek. Tekrar dışarı çıkıp arabaya ve şapele baktılar. Nathan, gidip komşulara nereye gittiğinden haberleri olup olmadığını soralım mı diye sordu kısık bir sesle. Ben kiliseyi arayacağım dedi Saga ve diğer tarafa döndü. Krematoryumun kalıntıları uzun otların arasında gizlenmişti ama tuğla baca yerden 4 metre yukarı yükseliyordu. Nathan Yurek'in cesedini burada yakmış dedi. Evet. Otların arasından yürüyüp isli fırının önünde durdular. Saga temkinli bir şekilde ormanın sınırına doğru ilerleyip kompost yığınının içinden çıkan dirgene baktı. Ardından ağaçların arasındaki toprak yığınına yürüdü. Yerden çıkan metal tüpü gördüğünde ciğerlerindeki hava tükenmiş gibi hissetti. Düşmemek için ağaçlardan birine tutunmak zorunda kaldı. Kalbi küt küt atarken oraya doğru gitti, topuklarının gevşek toprağa battığını hissetti. Düşünceler zihninin içinde dönüp duruyordu. Diz çöküp öne doğru eğildi ve tüpü koklayıp ayağa kalktı. Öksürdü, geri çekilip yere tükürdü. Çürümüş et. Dönüp odaklanacak bir şey ararken ormanın kaymaya başladığını hissetti. Birkaç adım atıp krematoryuma ve kilise bekçisinin evine baktı. ''Ne oldu?'' diye sordu Nathan endişeyle. Saga cevap veremeden garaja koşup küreği alarak geri döndü ve küreği uzun otların arasından geçirip yumuşak toprağı kazmaya başladı. Sırtından aşağı ter boşalıyordu. Küreği ayağıyla bastırıp toprağı kaldırırken boğazından inlemeye benzer bir ses çıktı. Nefes nefese çukuru büyüttü ve içine girip kazmaya devam etti. 70 santim aşağıda kürek bir tabuta çarptı. Gevşek toprağı eliyle kenara süpürdü. Boru tabutun kapağından geçiyordu ve delik gümüş kolibandıyla kapatılmıştı. ''Nedir bu?'' diye sordu Nathan. Saga tabutun üstünü tamamen temizledikten sonra küreğin ucunu kapağın altına sokup kapağı kırarak açtı. Sonra küreği bir kenara atıp 2 eliyle kapağı yana çekti ve geriye kalan çivileri de çıkardı. Nathan kapağı ondan alıp mezarın yanına koydu. Şu an ikisi birden kilise bekçisinin kalıntılarına bakıyordu. Erland Lind'in bedeni şişmiş sızıntı yapıyordu. Bazı kısımları neredeyse erimişken elleri ve ayakları da dahil olmak üzere diğer yerleri sağlam görünüyordu. Yüzü bir deri bir kemik kalmış, gözleri kararmış, parmak uçları parçalanmıştı. ''Bunu Yurek yaptı.'' diye mırıldandı Saga. Mezardan çıkıp şapele hızla ilerlerken ayağı krematoryumun orada takıldı. Nathan arkasından telaşla bekle diye seslendi. Babam onun elinde diye bağırdı Saga ve arabaya doğru koşmaya başladı. 41. Bölüm. Polis memurları Karin Hagman ve Andrei Ekberg, Globe Arena yakınlarındaki Palm Felswagen'de 30-901 numaralı devriye aracında oturuyorlardı. Sakin bir sabahtı, Stockholm günündeki trafik yoğunluğu azalmış, neyine Svegen'deki kuyruk bitmişti ve kimsenin yaralanmadığı küçük çaplı kaza dışında ortalık sakindi. Karin ve Andrei mezbaha bölgesinde dolanmış, kapısına pornografik bir resim çizilmiş, park halindeki minibüsün arkasına yanaşmışlardı. Karin aracın bıraktığı kötü izlenimin yanı sıra daha güçlü gerekçelerle müdahale edebileceklerini ümit ederek suç veri tabanındaki kayıt numarasını kontrol etmişti. Şimdi ıssız yaya köprülerinin ve karanlık boş tuğla binaların altındaki gölgeli yolda metro hattı boyunca ağır ağır ilerliyorlardı. Önceki akşam verilen konserden sonra bölge hala darma dumandı. Hayat sürekli eğlenecek enerjiyi bulamayacağımız kadar uzun diye iç geçirdi Karin. Şu hakime hislerinden bahsedeceğini söylemiştin, dedi Andre. Bir şey değişmeyecek, artık hiçbir şey istemiyor, umursamaz görünüyor. Ayrılmanız gerekiyor. Karin, biliyorum diye mırıldandı, sonra eliyle direksiyona vurdu. Depozito almak için elden çıkartılmış teneke kutuları toplayan birinin yanından geçtiler. Kirli asker ceketi ve kürk şapkasıyla bir adam çöp torbasını peşinden sürükleyerek oğlunun yanından yürüyordu. Karin, Joachim'in seksten kaçmak için her şeyi yapacağını tam söyleyecekken merkezden bir telefon geldi. Telefonu açtığında ve bir meslektaştan birinci öncelikle alarm aldıklarını söyleyen operatörün sesinin her zamankinden gergin olduğunu fark etti. Vites koluna uzanırken Polman telsizinin solgun ışığı eline kar beyazı bir renk verdi. Alarm Enskede okulunda Mittelwagen'deki Malice okul dışı kulübünde bir kaçırma vakasıyla ilgiliydi. Operatör sorularını olabildiğince sakin ve yeterli şekilde cevaplamaya çalışsa da durumun onu fazlasıyla etkilediği ortadaydı. Karen'in anladığı kadarıyla 12 yaşındaki Down sendromlu bir kız şiddet kullanılarak kaçırılmıştı. Şüpheli son derece tehlikeli biriydi ve muhtemelen silahlıydı. Adres ekranda belirdi, yaklaşmışlardı. Karin tepe lambasını açtı ve arabayı döndürünce mavi ışık tentesi parçalanmış kahverengi tuğla duvarın üzerinde titreşti. Operatör müdahalenin Södermalm Hastanesi ve Ulusal Operasyon Birimiyle koordine edildiğini söyledi. Ama biz en yakındayız ve olay yerine ilk biz gideceğiz, dedi. Karin high-low sirenini açıp ayağını gaza bastı, arabanın hızlanarak onu koltuğuna geri ittiğini hissetti. İleride sağlarında bir bisikletli vardı ve karşı yönden bir kamyon yaklaşıyordu. Dikiz aynasından oğlunun yanında teneke kutu toplayan adamın durup onların gidişini izlediğini gördü. Karin geniş kavşakta yavaşlayıp diğer bütün araçların onlara yol verdiğinden emin olunca tekrar hızlandı. Andrei operatöre kulüpte kaç çocuk olduğunu bilip bilmediğini sorunca okul bugün kapalı olduğu için muhtemelen her zamankinden az çocuk olduğu cevabını aldı. Karin bunun kontrolden çıkmış bir velayet savaşına benzediğini düşündü. Haksızlığa uğradığını düşünen kederli eski koca. Katolik okulunun sarı cephesini geçtiler. Göbekten sağa doğru keskin bir dönüş yaparak büyük spor sahasının yanından hızla uzaklaştılar. Futbol sahalarının önündeki gümüş rengi çitler titreşiyordu. Karin arabayı sürerken Andrei operatörle konuşmaya devam etti. Bir kargaşa ve silah sesleri hakkında birkaç telefon gelmişti. Bir sonraki göbeğe geldiklerinde Karin biraz hızlı gidince sola dönüşte lastikler yol tutuşunu kaybetti. Asfalttaki gevşek kumların üzerinde kayarak kaldırıma çıktılar ve Enskede kilisesini işaret eden tabelayı sıyırıp geçtiler. ''Sakin ol.'' diye mırıldandı Andrei. Karin cevap vermedi ve Margareta Parkı'nın yanından geçerken tekrar gaza bastı. Birkaç kuş bir çöp kutusunun üzerinden havalandı. Parktaki çimler kışın kahverengiye dönmüş, çıplak ağaçlar patikaları gölgelemişti. Okulun çevre binalarının üzerine yükselen kiremitli çatısını görünce Karin sireni kapattı. Mittelwagen'e doğru keskin bir dönüş yapıp yavaşlayarak girişin hemen önünde durdu. Arabadan inip silahlarını ve koruyucu yeleklerini kontrol ettiler. Karin nefes alıp verişini kontrol etmeye çalıştı. Spiral yangın merdiveninin dibinde toplanmış kahverengi yapraklar rüzgarda hışırdadı. Andrei olay yerinde olduklarını onayladı. Söylenenleri dinleyip onaylayarak aramayı sonlandırırken Karin ona baktı. ''Operatör dikkatli olmamızı söyledi.'' dedi gözlerinin içine bakarak. ''Dikkatli mi olalım? Bunu daha önce hiç duymamıştım.'' dedi Karin gülümsemeyi beceremeden. Alarmı veren meslektaş söylemiş. ''Dikkatli olalım.'' diye tekrarladı Karin alçak sesle. Her iki yandan kendisinden çok daha yüksek okul binalarının arasına sıkıştırılmış olan okul dışı kulübe ev sahipliği yapan tek katlı binaya baktı. Tuğla duvarları sarıya boyanmıştı ve kırmızı kiremitli çatısı yosun tutmuştu. Perdelerin arkasında ışıklar yanıyordu ama görünürde kimse yoktu. Ortalık sessizliğe gömülmüştü. Andrei, hadi içeri girip bakalım dedi. Tabancalarını çekip geniş kaldırımda koştular ve ardından duvarın dibinden sürünerek koyu kırmızı kapıya ulaştılar. Andrei kapıyı açtı, Karin birkaç adım atarak vestiyere girdi. Yerin ortasında eski giysilerle dolu büyük bir plastik kutu vardı. Çizmelerle spor ayakkabılar bir kurutma dolabının yanına dizilmişti. Andrei Karin'in yanından geçip diğer kapıyı işaret edince Karin de onun peşinden satranç ve tavla masalarının bulunduğu geniş bir odaya girdi. Bütün pencerelerin perdeleri kapalıydı. Üniformalarının ışırtısından ve alçak masalar arasından geçerken botlarının plastik zeminde çıkardığı sesten başka çıt çıkmıyordu. Odanın diğer ucundaki tuvaletlerden birinin kapısı kapalıydı, durdular. Bir tıkırtı, bir fısıltı duydular. Karin Andrei ile bakıştı ve Andrei hemen kenara çekildi. Karin tuvalet kapısına yaklaşırken dikkatli olması yönünde yapılan alışılmadık uyarıyı düşündü. Ve elini uzatıp kapı kolunu iterken titrediğini fark etti. 20. ayrımın sonu. Sayfa 222.